Welcome to the Italy panel. I'm Professor Mark Choate, Professor of History here at Brigham Young University, and I will be the moderator. Part of the discussion will be in Italian. The language tracks are on the wall behind us, and we'll proceed in alphabetical order, starting off with Claudio Maria Betti. Dr. Betti is a historian and teaches in Rome and at the Pontifical University of South Africa, and is an advisor to the Italian Ministry of Health and assistant to the president of Comunità di Sant'Egidio. And each presentation will be approximately 12 minutes. And I'll introduce the next two. Yeah, yes, of course. Dr. Betti.
Thank you very much. I would like to start by giving a title to this presentation of mine. And yesterday I thought a lot about it, and I came out with a title that could sound a little bit like this: In Search of the Missing S. Why? Let me do something that much more important people before me have done. Let's try to go back to the title of the conference. When I read the title of the conference, it was Religion and Human Rights. I read Religion and Human Rights, but I really understood religions and human rights. That small s has an extreme importance. And I will try to understand why. Is it a slip that can be because I completely lost my English? Or is it because it's caused by a profound belief that in reality puts me at odds with a lot that has been said in these days? Let me begin also by saying why.
Şu şekilde başlamak istiyorum. Ben bir avukat değilim. Ben hukuk hakkında hiçbir şey bilmiyorum. İnsan hakları ile ilgili bir organizasyonda çalışıyorum. Ben uluslararası ilişkiler hakkında öğretiyorum. O ilişkilerde bulunuyorum. Dinler sadece bir din hakkında değil. Ben bir sürü din liderleriyle buluştum. Hepsi değişik geleneklerden geliyorlar. Çoğu Ortodoks kiliselerinden. Ben dünkü ve bugünkü konferansta bir sürü değişik insanlarla tanıştım.
Imagining them fitting into our group and sharing most of all our comments and even in some cases understanding them.
Bazen onları anlamakta zorluk çektim. Ben İtalyanım. Siyasi anlamda İtalyanlar tam doğru değiller. İtalyan özelliklerimi hala tutmaktayım. Ben Profesör Ku hakkında bir şey konuşmuştum, Malezya hakkında. Bir şey hakkında konuştu, din ve insan hakları hakkında. Bana göre bu korkunç bir şey. Ben 30 yıldan beri bulaştım insanlar. Norveç'ten bir arkadaşımız Tore dedi ki, Kairo konferansından bahsetti. Kairo beyannamesine göre ne yani? Ben Katolik olarak belki taraflı olarak konuşabilirim ama bazı dediklerine katılıyorum
onların.
Usher ayrıca başka şey hakkında konuştu.
But with this expression, of course,
biz tam olarak alabiliyor muyuz acaba? Din ve din hakkında bahsediyoruz. Teoretik fikirler, diğer taraftan dinler, insanların hayatı hakkında konuşuyoruz. Bu sabah çok açık şekilde konuşuldu bunlar. Dün daha da açık bir şekilde konuşuldu. Din, teoretik bir anlamda, yani havada uçan bir şey değil. İnsanlar, insanların hayatı ve onların sorunları hakkında konuştuk. Ve bildiğiniz gibi Saint eşi diyor da toplumundan geliyorum. Ben öyle bir şey hissediyorum ki ben yani öyle bir ihtiyaç duyuyorum ki yani tarihe bakarak yani oradan ders alabiliriz. Bazen gerçeklere bakmamız lazım. Bazı zorluklardan birisi şu ki dinler ve dinler aslında dillerle de bir ilişkisi var. İnsan haklarının bir dedi bir dili var. Bana göre insan hakları dili şöyle bilinir ki ondan sonra dine de yansıyabilir bu dil. Bu zorluğu nereden geldiği ne demektir? İlk önce bir İlk önce bir taslak kurmamız lazım, çerçeve almamız lazım. Bugün o kadar çok değişik dinler görüyoruz ki, hepsi değişik kültürlerden, değişik ekonomik statülerden gelmekteler. Bir tanrının kininden bahsediyor, bir öyle bir ideoloji varmış. İslam ve Hristiyanlık arasında her zaman bir çakışmalar olmuştur. Bugün, bu sabah dinledik yani kimlik hakkında konuştu. Ben ona katılıyorum. Dinler kimliklerin çakışmasına olan bir çözüm olarak gösterilmektedir. İnsanların kimlikleri ne olursa olsun bunları kullanarak dinler yayılmıştır. İngilizce kitap düşünemiyorum ama bir İtalyanca bir kitap var. İnsan aslında varlığını unuttu. Ve insanlar bu doğuşuna, bu varlıklarına tekrar geri dönmek istiyorlar. Bir aslında bir korku var insanlar arasında. O kadar derinden hisler var ki insanların, ondan sonra dünyanın gerçekleriyle maalesef karışıyor. Bunu anlamak çok zor. Ondan sonra bu korku bütün insanın hayatına yayılıyor. Din çok enteresan bir kelime. İnsan haklarının bir dili var. İnsanların korkuları var. İnsan hakları insanın canına hitap edebilir mi? Bence hayır. Öyle bir şekilde tanımlıyoruz ki şu anda o yüzden. Din kendilerini düşündüğü şekilde hareket ederler. Ne kadar laiklik olursa olsun, ne kadar laik toplumlar olsun, ama onlar ana noktayı kaçırmaktadırlar. Dindeki en büyük noktayı kaçırırsanız, ana noktayı, ondan sonra milletler birbirlerini anlamazlar. Kairo'daki beyannamedeki, bence çoğu insan bunu duymamıştır. Sadece birkaç kişi bunu anlayabilir. İtalyanların deyimi varmış, ondan bahsediyor. Bence diyor, herkese bir karmaşalık var her bir dinde. Ya din bir oyuncak olmamalıdır. Ben şöyle düşünüyorum ki, belki hukuktan, yani hukuk ustası olan kişiler daha iyi bilebilirler ama din ve bu gibi diye deyip duruyoruz. Ya sanki bu bir oyuncak yani. Bence yani ana noktayı kaçırıyoruz. Tekrar diyorum ki, felsefe,
in italiano è filosofia del diritto, non so come si dica, ma in inglese philosophy of law is crucial.
Hukuk felsefesi bence çok önemli. Teoriler ve bunların açıklamaları bence çok önemlidir. Bunlar paylaşılmalıdır. Not only by a group of few enlightened people. Sadece birkaç tane akıllı insanlar değil, ama herkes aslında dinleri anlayabilir. Ondan sonra onlara ilgilenebiliriz. Ve biz bunu duyduk. Bazı meseleler var. Bu konferansta da duyduk bunu. Size bir örnek vermek istiyorum. Dil hakkında bir örnek önümüzde. Suriye'deki olaydan bahsetmek istiyorum. Başkan Obama dedi ki, ben Suriye'ye müdahale edeceğim dedi. Dedi ki, ben ondan sonra Hillary Clinton başka bir şey dedi. Yani uluslararası komitenin yani olması lazım. Ondan sonra papaz var. Papaz dedi ki, bu konu hakkında yani papazın dedikleriyle ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin dediği çok farklı. Bir taraf diyor ki bir tehlike var. Ondan sonra diğer taraftan papaz diyor ki, merhamet, konuşma, huzur, barıştan bahsediyor. Tabii ki ikisi de barışı istiyorlar. Bence papaz da yani memnun değil yani Suriye'de olanlardan dolayı. Ama aynı zamanda şunu anlamamız lazım ki, bu iki insanların hayatındaki bu iki şeyin yani birbirine dengeli olması lazım. Yani biraz da yani olumlu şeylerden bahsetmek istiyorum. Dinler bence çok önemli. İnsanların ruhsal olarak hayatları için çok önemli. İnanan insanlar bence böylelikle insanların canları gelişebilir ve daha mutlu olabilirler ve toplumlarına yansıyabilir bu. Ben birkaç tane alıntı vereyim istiyorum. İnsan hakları hakkında fazla bahsetmiyor ama kendi aranızda barışı sağlayın, huzur olsun aranızda. Eğer aranızda bir insan görmüyorsanız, o zaman kendiniz insan olun. Gerçek hakkında konuşun. İnsanlar tek olarak yaratılmadı. Eğer kimse birisi başkasının hayatını yok ederse, o zaman bu suçludur. Biz birbirimizi yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Aramızda bir adalet olması lazım. Herkes iyi bir can, iyi bir insan olabilir. Sadece bir insan bütün karmaşıklıklara ve çekişmelere çözüm olabilir. Teşekkür ederim. 12 dakika konuştum. Ben İtalyanlara göre çok kısa konuştum aslında.
Çok teşekkür ederiz. Gelecek konuşmacımız kendisi başbakanlıkta çalışıyor kendi ülkesinde, İtalya'da. O hani hukuk fakültesini bitirmiş, Hollanda'da da çalışmış, İtalyan Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmış, Göçmenlik Bürosu'nda, Başbakanlık Ofisi'nde çalışıyor, Vatikan'da çalışmış, insan hakları konusunda uzmanlığı var, özellikle dini özgürlük konusunda. Dr. Rini. Oh, İtalyanca. Bu mu? Really? İtalyanca çevriliyor da İtalyanca.
I want to thank Professor Durham to invite.
Profesör Duran'a teşekkür etmek istiyorum beni buraya bu konferansa davet ettiği için.
Center of Studies.
Bu uluslararası merkeze de çok teşekkür etmek istiyorum. İsa Mesih'in son zaman izler kilisesi İtalya'da da var. Ülkemizde. Bizim ülkem İtalya'da kiliseyle yani iyi ilişkilerimiz var. Mormonlar arasında çok iyi insanlar var.
In the July 2012 of the agreement between the Italian government and the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2012 yılında İtalyan hükümetiyle İsa Mesih'in son zaman azar kilisesi arasında bir sözleşme imzalanmış. Bunları açıklamak istiyorum.
Yani the religion which are not Catholic are regulated by the agreement.
Bu yapılan sözleşmeye göre Katolik Kilisesi dışındaki kiliselerle hükümet arasındaki ilişkiler hani yani düzenleniyor.
The Italian Constitution guarantee.
Yani İtalyan hükümeti size birkaç şey de göstereceğim konuşmamda. İtalyan Anayasası yani dinsel özgürlüğü destekliyor hem kişisel olarak hem de toplumsal olarak. Yani bu dinsel özgürlük insan hakları yönünden çok önemli. Bu John Paul II sözlerine atıfta bulmak istiyorum. Yani insan haklarının önemden bahsediyor. İtalyan kanunlarının şimdi üzerinde biraz duracağım. Anayasamız kurulmadan 1948 Anayasası'ndan önce birinci yani birinci maddeye göre
engraving also in the Italian constitution
yani
define the Catholic Church
Katolik Kilisesi'nin tek devlet kilisesi olduğu hani yazılı ve diğer dinlere ve örgütlere hoşgörülü olmamız gerektiğine dair orada bir madde var tabii ki.
Privileged position of the Catholic Church, we started to have a separation between the Catholic Church and the state.
Yani bizde de laiklik bir şekilde uygulanmaya başladı. Katolik Kilisesi ile devlet arasında
the state and the religion.
Hani aralarında ayrılık oldu.
Of the Lateran Charter. That were signed in
1929 yılına kadar galiba kiliseler için tam özgürlük yoktu başka kiliseler için hani Katolik Kilisesi'nin dışında. 1929 yıldan sonra bir düzenlemeler yapıldı kanunda. Şimdi daha çok özgürlüklere sahipler yani. Yani biz şimdi dinsel özgürlüğü tabii ki kabul ediyoruz ve uyguluyoruz.
By the interpretation of the constitutional
law. Aynı zamanda yani bu anayasa mahkemeleri de hani anayasamızdaki maddeleri hani maddeleri yorumlamalarını yapıyorlar. Şimdi ben 8. maddeden bahsedeceğim.
First comma and says all confessions are equal in front of the law. The article 19.
Yani bütün
the freedom to profess.
Yani kanunlar çerçevesinde bütün kilisede yapılan galiba itiraflar mı diyelim hani ondan bahsetti bir. Tam anlayamadım ama. Yani dini yayma konusunda bahsediyor bir başka bir madde.
It says that there should be no discrimination among the people for religion, race or
yani insanlar arasında din yönünden, ırk yönünden, yani inanç yönünden vesaire ayrımcılık olmamalı. 20. maddede şöyle diyor. Yani bir çeşit finansal sözleşme aynı zamanda anayasal maddeler de var. 7. maddeye göre yani devlet ve Katolik Kilisesi birbirlerinden ayrı bağımsız 8. maddeye göre de yani diğer dinlerin düzenlemesi yapılabilir.
Guarantee the freedom of religion. For example, the article 2.
İkinci maddeye göre
the right of human being.
Yani
the number 17, 18 and 19.
Yani 17. 18. 19. maddelerde de böyle ifade özgürlüğünü tanıyor. Örgüt kurma özgürlüğünü tanıyor. Aynı zamanda dini özgürlükler kurmayı yani tanımlıyor. Bu maddeler diyor, yani bizim için bir örnek teşkil ediyor. Yani sadece Katolik Kilisesi için değil yani bu ayrıcalıklar aynı zamanda şimdi diğer kiliselere, diğer dinlere de veriliyor.
The constitutional court intervened and they made up presentation of this path was modified.
Yani bu bahsettiğim bölüm birazcık diyor değiştirildi diyor zamanla diyor. Yani dini konuları, insan haklarını düşünerek yani. Yani Avrupa ülkelerindeki.
Now I would like to go to talk about the.
Şimdi de bu bunun hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Bir şey söyleyeyim. Politiksel bir şey söylemek istiyorum. 60'lı yıllarda yani şunun gerektiğini hissettik. Özellikle İtalyan parlamentosunda yani değişiklik yapmamız gerekiyordu. Yani bu tüzükle ilgili yani çünkü yani toplum değişiyordu. Bu ekümenik konsül yani vardı Vatikan'da. Arkasından bu boşanma ile ilgili kararlar çıktı. Bir referandum yapıldı. Onlar yani bu referandum sayesinde yani ulus karar verebildi yani yapalım mı yapmayalım mı bunu yani diye. Yani bu 60'lı yıllarda İtalyan toplumunda olan olaylardan bazıları yani bu yani dinle ilgili tüzüklerin hani değişmesini sağladı. Hani anayasamızın değişmesini.
Charter. There was the principle coming from the Albertine Charter that the Catholic Church was the state religion.
Yani çünkü ilk bizim tüzüğümüze yani anayasamızda şey diyordu yani Katolik Kilisesi bizim hani ülkemizin dini diye yazılıydı hani.
Very very long.
Ve çok uzun bir anayasa idi. 84 yılında ise yapılan yeni anlaşmalar dahilinde yani Katolik Kilisesi'nin hani ülkenin dini olarak yani yazıldığı şey yapı değiştirildi. Yani bütün dinler de dahil edildi yani.
Started a path yani, to approve the first agreement between the Italian state after 40 years after
40 yıl sonra yani 40 anayasa
the agreement
anayasa çıkarıldıktan 40 yıl sonra yani böyle bir onay çıktı yani bunu imzalayanlar yani 3 gün sürdü bunun müzakeresi, arkasından imzalar atıldı ve değişiklikler yapıldı. Yani bu
there was one with the Assembly of God with the Adventist of the Seventh Day.
Yeni kiliseler hemen bu yeni çıkan anayasadan sonra yeni kiliseler gelmeye başlıyor şeye İtalya'ya. Adventist kilisesi işte Baptist kilisesi Lutheranlar geliyor. Ortodoks kilisesi. Yani Episkoposluk kilisesi mi? Aynı zamanda İsa Mesih'in son zamanlar kilisesi. Yani bunun prosedürü hakkında biraz söz etmek istiyorum. Bu
it is the government that start this agreement.
Hani bunu başlatan hükümette
legal status in a that refer to a law of 1929 they have to
yani 1974 kanunlarına yani kanunlarına göre başbakana başvurması gerekiyordu.
Secretary of the council.
O da kurulun sekreteriyle bakanlar, bir dakika, bakanlar kurulundan bahsediyor anladığım kadarıyla.
Prepare a draft with the delegation of the religion and the faith that asked it for it.
Yani Bakanlar Kurulu bir kurul kuruluyor da hani kurulda da değişik temsilciler var, hani Adalet Bakanı orada, yani eğitim, yani Kültür Bakanı vesaire, orada bakanlar orada kurulda toplanıyor. Yani aynı zamanda Diyanet Bakanı da orada. Aynı zamanda orada bir profesör, anayasa konusunda uzman ki. Yani hükümet liderleri bu kurulu oluşturuyor. Arkasından bir komisyon kuruluyor. O komisyon da bunun denetimini yapıyor. Onlar da uzmanlar tarafından oluşturuluyor. Yani bu akademisyenlerden bazıları da işte ilahiyat okumuş insanlar. Onlar da yapılan bu sözleşmeyi kontrol etmişler hani. Yani bu text which is signed by both the state and the religion. Yani bu belge arkasından hem devlet yetkilileri ve dini yetkililer tarafından imzalanmış. Ondan sonra başbakan da imzalamış. It goes as a
law proportion and that has to be approved.
Yani bunun, yani bunun onaylanması gerekiyor tabii. Parlamentoda geçmesi gerekiyor.
That is constituted by, except for a few exceptions.
Bir iki red oyu dışında kabul edilmiş.
Of this agreement. The agreement that we had are both in the declarations, general declaration that should show the position of the church.
Yapılan yani genel deklarasyon ile kiliselerin konumu açıklanmış.
Some people from the doctrine, they see these that these agreement they're mostly similar to them. First of all, with the agreement you have the religion has the opportunity to organize
yani
itself and to call
çıkarılan ne bileyim bir çeşit sözleşme, yani agreement diyor.
From the state.
Yani
then there are norms and laws about,
you know,
spiritual welfare in the like in the armies or in the hospitals or in the jail. There's also laws about.
Aynı zamanda kanunlar da bu imzalanan bilim sözleşme çerçevesinde işte hastanelerle ilgili, orduyla ilgili düzenlemeler yapılmış, yani eğitimle ilgili. Yani Katolikler mesela kendi eğitimlerini kendileri yapıyorlar. Yani böylece hani onlar kendi teoloji okullarını devam ettirebilmişler, hani orada okuyup okumak hani okuyabilmişler.
There is the right to be married by a leader of the church. There are laws about the buildings of the religion.
Yani bu dini binalarla ilgili düzenlemeler var mesela. Ya benim zamanım bitti. Burada biraz hızlanmak istiyorum. Yani
the possibility to minister and so in the agreement of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Yani Mormon Kilisesi'yle yapılan anlaşmayla
celebrate marriage.
Yani şeyden bahsediyor galiba, Mormon Kilisesi'ndeki evliliklerin yapılmasından bahsediyor tam
Mormon Church in Italy decided to not have this right.
Yani Mormon Kilisesi karar vermiş yani bu vergiyle ilgili vergiler devletten gelecek vergi yardımından falan hani ben de zamanım kalmadı. Eğer biraz da zaman tanınırsa belki başka şeyler daha bahsetmek istiyorum.
Son konuşmacımız Andrea Pirl. En eski üniversitelerinden Padua Üniversitesi'nde geliyor. Andrea Pin, Dr. Pin. Teşekkür ederim. Beni davet ettiğin için teşekkür ediyorum. Öğrenciler çok harikaydı. Brigham Young Üniversitesi gerçekten çok harika bence. Ya insanlık var orada diyor. Çok hoşuma gitti diyor. Great men and women, good men and women to the world, and you accomplish that. Ve şunu gördüm ki hepiniz iyi insan olmak istiyorsunuz, iyi bir kadın, iyi bir erkek olmak için. Mormon konferansına katılmak ve Legacy filmini seyretmek çok güzeldi ve ben bunları unutamayacağım aslında. Sunumuma, konuşmama gelince çok kısa yapmak zorundayım. İtalyanlar hakkında düşündüğünüz her şey doğru. Güzel şeylerimiz var. İyi bir yiyeceklerimiz çok güzel. Çok güzel giyiniriz. Biz ayrıca çarmıha çok tutarız. Bu çarmıhla ilgili baya bir olaylar çıktı. Her okuldaki sınıfta çarmıh var. Ve bu çarmıh olayı uluslararası mahkemelere kadar taşındı. Bence Avrupa bir kendi kimliğini bulmaya çalışıyor. Ve bir model var mı bilmiyorum ama insan haklarını çarmıhlar durabilir. Çünkü diyor ki devlet tarafsız olduğunu söylüyor ama ben bunu tam olarak anlamadım. Niye öyle bir şey diyorlarsa? Yani çarmıh Hristiyanlıktan gelmekte. Eğer çarmıhı kaldırırsak okullardan, o zaman bizim geleneklerimiz de o zaman kaldırılmaktadır. Yani bizden kalan miras, yani dinsel bir simge değil. Çok enteresan bir şey. Ya insan haklarına göre dendi ki yani çarmıhı kaldırındı. Diğeri de aslında daha farklı bir şeydi. Karar dedi ki tamam tutabilirsiniz. Devletin tarafsızlığına karşı değil. Çünkü İtalyan İtalya eğitime çok önem veriyor. İtalya yasalarında şu anda türban ve diğer giyim ya da dini bir çağrışım ile semboller giymek hakkı tanınır. Başında ve Ramazan sonunda genellikle okullarda kutlanır. Ve din eğitimi tanınan tüm inançlardan için izin verildi. Ve öğrencilerin ihtiyaçlarını azınlık mensupları inançlar cumartesi günleri sınavlara değil, başka zamanlar yapılabilir. Örneğin Yahudi öğrenciler için. O zaman Katolikler de çarmıhlarını tutabilirler. Bu temel bir şeydi. Bu o zaman devletin tarafsızlığı. Ya geleneklerini tutabilirsiniz. Ya din Allah'a olan ilişkilerinizi bırakmanız gerekiyor. Anlaşma bağlı mı? O zaman bu Avrupa'dan gelen insan hakları mahkemesinden gelen şey. Daha fazla şeyler olmakta. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devletin tarafsızlığını savunmakta. Bazen yani demek nedir yani?
Tarafsızlık
konusu İsviçre'de de olmuştur.
It legitimized the prohibition of the veil in French schools and Turkish universities. Different reasons, different countries.
Değişik ülkeler, değişik şeyler olmaktadır. Devletin tarafsızlığı, bağımsız devlet mi?
European legal language is using the same category of neutrality.
Avrupa Mahkemesi aynı şeyi konuşuyor. Değişik meseleler çıkıyor ama hepsinin değişik neticeleri oluşuyor. Yani çarmıhın okullarda takılması ya da eşarbın takılması konusu. Nasıl tarafsızlığı koruyacaksınız? O zaman soru budur.
I have 7 minutes still. I can sell some. Okay.
7 dakikam var diyor.
So the problem is that
o zaman problem şudur ki
concepts that cannot really play a meaningful role in adjudicated human rights. Neutrality has been used for different purposes.
Tarafsızlık çeşitli şekiller için kullanılmıştır. Neden biz o zaman bu kelimeyi kullanıyoruz? Bana göre bu tarafsızlık konusunu tam olarak belki anlamıyoruz. Kullanıyoruz öylesine. Bu tarafsızlık mesela şeyden kaynaklanıyor. Mesela devletin din ilişkilerinden alması lazım. Ve diğer amaçları da var. Bana göre biz şunu çabalıyoruz ki Avrupa'nın kimliği ne? Çoğu düşünenler dedi ki Avrupa'nın aklı, kimliği finansal krizler olabilir gibi şeyler, bunlara karşılık vermek. Ya tarafsız olmaya çalışıyorlar. Ya bir ilke olacak ki bütün ülkeleri birleştirecek ve böylelikle görünen anlamlı değerler olacak. Bunun sebebiyle ilgili bir çok görünen bir şey oldu.
During the debate of the European Union's constitution, early
Avrupa'nın anayasasının 2000-2003-4 yılında gibiydi.
At that time, we were thinking about drafting a constitution for the old Europe,
yani
the European Union. And at that time,
Avrupa hukuk kültür tarafsızlık fikrini kullandı. Mesela bazı örnekler verebilirim. Dediler ki bazı semboller, Hristiyan sembolleri olabilir. Eğer her ülkeye eşitlik davranışıyla, her Avrupa vatandaşının tarafsızlık olması lazım o zaman, eşitlik olması lazım. Çoğu düşündü ki çok güzel bir fikir. Fransızların istediği de bu. Çoğu dedi ki bak, şunu yapamazsınız yani Avrupa'yla Hristiyan geçmişini ya silemezsiniz. Dediler yani bu sembol buradan geliyor, bizim atalarımızdan geliyor. O zaman bu bir tartışmaya yol açtı. Böylelikle anayasa başarısız oldu. O zaman karar verdik ki o zaman anlaşmaya var. Uluslararası anlaşmaya dayandık. Biz hala konuşuyoruz ki enteresan bir şey ki tarafsızlık Avrupa Anayasası'nda bulunmamaktadır.
I will not read it, but the text doesn't say anything about neutrality. There's nothing.
Yani kitaplarda yazılı tam bir şey değildir aslında.
There's nothing like that. There's just a free exercise.
Yani tam anlamını bulamayız kitaplarda.
If you induce that, the free exercise clause needs neutrality. Well, French would say.
Fransızlar diyecek ki tamam, tarafsızlık, özgürlük demek. İngilizler belki başka bir şey diyecek. İngilizler dedi ki, hayır, tarafsızlığı koymuyorum dediler benim anayasama. Eskilerde. Biz hala tarafsızlığı düşünüyoruz. Ya çok farklı dinler var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde pek çok davalar bu konuda olmaktadır. Devletin tarafsız olması sorumluluğu vardır. Abi biz bazen dini aynı şekilde görmüyoruz. Çünkü bunun için bir sebep var. Devletlere bakarsanız, onların tarihlerine, onların geçmişlerine, yani bakmak zorunda. Avrupa devletleri dinsel olarak çokluktalar mı? Çok mu din var? Çok farklı bir din mi var? Demografik olarak düşünmüyorum ama yani her ülke, Avrupa'daki her ülke hepsi karar verdiler dinle ilgili ne yapmak istediklerini. Fransa dedi ki ben böyle yapacağım. İtalyanlar da kendilerine göre onlar da dini şey kararlarını verdiler. Size bir şey göstermek istiyorum. Böylelikle siz de bir fikir edinebilirsiniz ne demek istediğimden. Bu 17. yüzyıl. Renkler Mormonlar yoktu o zamanlar 17. yüzyılda. 17. Yüzyıl bu. Bu da 18. yüzyıl. Anayasalar gelişiyor, devletler kuruluyor. Şu andaki Avrupa bu. Çoğunluğu genellikle. Azınlıklar çoğalıyor. Ama dinsel yani nüfus hala orada. Ya size bir şey daha ek olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Çok farklı. İtalya'da açık şekilde Katolik var ya. Yani. Katolik deyince anlarsın ya. Ya onlara dersin ki tamam bu adam Katolik. Hala orada. Din, o zaman farklı dinler yani o zaman anayasa çalışmadı yani. İnsan nüfusuna göre ayarlanmadı. Çok dinlilik Avrupa'nın genelinde o zaman çıktı ortaya. Avrupa bir devlet değil. Tamam, Avrupa dine saygı gösteriyor ve tarafsız olmayı benimsiyor. Ama bir araç olabilir yani din. Ben bununla sonuçlayacağım. Tarafsızlık farklı olan dinler için bir çözüm olabilir. Ve ayrıca Avrupa'nın laikliğini de gösterir. Başka bir tane daha bir şey göstermek istiyorum. Daha çok beyaz olursa o zaman daha çok laiklik oluyor. Gösterdiğim şeye göre. O zaman yeşil demek bu insanlar daha çok dine dayalı. Biz Avrupa diyor ki o zaman biz saygı gösteriyoruz bütün dinlere. Acaba her devlet aynı modele olabilir mi? Öyle bir yani her şeyi kapsayan bir şekilde bir model oluşturabilir miyiz? Yani diyebilir ki İngiltere Kilisesi ben tamam tarafsızım. O zaman der ki o zaman tamam beni buna bu anayasaya ekleyin. Benim düşünceme göre Amerika'dan öğrendiğimiz kilise ve devlet ilişkileri ayrı birbirinden. Ve tarafsızlığı gösterir. Tarafsızlığı ister. İtalya örneğindeki gibi azınlık dinleri koruyup gidip de onları kesmek değil de korumak. Teşekkürler.
And this conference is celebrating the 1700th anniversary of the Edict of Milan. Now we have about 6 minutes.
Şu anda 6 dakikamız var. Sorunuz varsa.
Please speak your questions in.
Gelmiyor ses. Ses gelmiyor.
Öncelikle kendimi tanıtayım.
I want to first introduce myself.
Erdoğan Arslan, Türkiye. Sayın Andre'ye sorum olacak.
I have a question to Mr. Andre.
Sürekli tarafsızlıktan bahsettiniz. Eşitlikten söz ettiniz. Başörtüsünün serbestliğini belirttiniz. Ben İtalya'da yaklaşık 20-25 gün gibi turistik ziyaretim oldu. Ancak herhangi bir şehrinde bir ezan sesi duymadım. Ya da cami görmedim. Oysa ki Türkiye'de bütün kiliselerin çanları özgürce çalar. Her toplumda özgürce her toplumun ait insanlar özgürce ibadetlerini yaparlar. Son olarak da bir önceki haritada gösterdiğiniz Avrupa haritasında istatistiklerde hiç Müslümanlara yer vermemişsiniz. Acaba bunun da sebebi nedir? Bu azınlıklar içerisinde Müslümanları yok mu kabul ediyorsunuz? Teşekkür ederim.
You know, the presence, you know, in Europe.
This is a broader question, I could imagine.
Çok geniş bir soru.
There are significant numbers of Muslims.
İtalya'da çok Müslüman var esasında. Onlar diyor mesela Ramazan'ı istedikleri gibi hani Ramazan ayında oruç tutup hani kutlayabiliyorlar Ramazan'ı, bayramlarını. Bir yeni model biz üretmeye çalışıyoruz. Yani bu burada oradaki Müslümanlar için. Müslümanlar arasında da hani bir birlik yoktu yani. Bu İtalya'da böyle yani. Onların temsilcileri de yoktu orada yani. Kendi aralarında anlaşamadılar. Benim cevabım yani Türklerin mesela Avrupa'da oluşundan bahsedeyim. Yani benim kullandığım hani PowerPoint sunumundaki istatistikler yani bu Avrupa'nın tarihi mirasını anlatıyordu. Yani şeyle ilgili değildi yani Türklerin Avrupa'ya gelişiyle ilgili değildi.
Ben yalnız Türkleri de yalnızca Türklerden bahsetmemiştim, Müslümanlar demiştim. Müslümanlar olarak kastettim. Bütün dinler vardı, o istatistiklerde sadece Müslümanlar yoktu. Onu dikkatimi çektiği için sorma ihtiyacı hissettim.
Thank you.
Andrea, ti faccio un chiarimento per quanto riguarda.
Şunu söylemek istiyorum. Andrea'nın sunumunda işte bu sarı kısmında işte Müslümanlarla ilgili istatistikler var diyor hani eline gösterdiği tarafta. Yani bu onun istatistikleri yani çoğunluğu kapsıyor zaten. O anlamdaydı.
Vorrei completare I would like to complete my talk because
ben konuşmamı tamamlamak istiyorum. Şey bu yani bu Müslüman birliğiyle yapılan bir sözleşme var. Onlarla bizim uzun süreli ilişkilerimiz var. Yani bu İslam organizasyonlarıyla en önemlisi bu İslam kültürel merkezimiz var. Roma'da büyük bir cami inşa ettiler. Milan'da da mesela camiler var.
Place where the Muslim can pray, even if
ya binlerce yer var diyor. Yani ille de cami yok ama diyor yani mescitler var. Yani orada hani namaz kılabilecekleri yerler var. Yani şöyle bir problem görüyorum.
One is the cultural center, the Islamic community in Italy, and the union
yani,
of the Islam community in Italy.
Burada yani burada İslam kültürel merkezleri var. Burada bizim
great Muslim group in
bu
Italy.
Müslüman, Müslüman gruplar arasında daha çok birlik olması lazım. Yani biz onlarla konuşuyoruz, onlarla ilişki içindeyiz. Onlara söylüyoruz yani şöyle kendinizi organize edebilirsiniz. Böylece yani hep birlikte tek bir legal statüye sahip olabilirsiniz diye onlara hani tavsiyelerde bulundu ama biz onlar için sadece bir grup için hani bir azınlık grubu için ya yani bir ayrıcalık tanıyamayız diyor. Bunlar onlar için bir onların arasında bir lider olması lazım. Bir problemlerden haberleriz yani.
Teşekkür ederim.
I am happy to hear these things.
Birlik konusunda size katılıyorum. Yalnız kişilerin değil de devletçe de desteklenmesini yani biz Türkiye'de nasıl destek veriyorsak aynısını görmek istiyoruz tüm Avrupa'dan. Sadece İtalya olarak hiç konuşmadım zaten, kastetmedim İtalya olarak. Teşekkür ederim.
Tamam, teşekkür ediyoruz. Lütfen alkışlayalım herkesin. Teşekkürler.